Aurora'nın incileri, Nermin Bezmen.
Ayrım 17.
Celeste'in kucağında ağlayarak geçirdiğim o trajik gecenin sabahında kapı çaldığında, verdikleri ilaçların etkisiyle yarı uyuşuk vaziyette yatağımda uzanmaktaydım. Yaşadığım kaybın yarattığı tarifsiz acıdan sonra sinir sistemim, düşüncelerim adeta kilitlenmiş ve hatırlamaktan korktuğum realite ile perişan duygularım arasına set çekmişti. Sanki işkenceye tabi tutulan birinin geçici ve aldatıcı bir dinlenmeye bırakılması gibiydi hislerim. Dalıp çıktığım kısa süreli uyku tünellerinden her uyanışımda, hafızamın saymaya başladıklarıyla yüreğim yeniden dağlanıyor ve kısa süre sonra bedenim, zihnim yeniden uyuşmaya başlarken müthiş bir huzur duyuyordum. Celeste kapıya bakıp geri döndüğünde o ıstıraplı uyanık anlarımdan birindeydim. Elinde bir zarf vardı. Endişeli ve şefkatli bakışlarla yüzüme doğru eğilip mırıldandı. Küçüğüm benim, zavallı küçüğüm. Farkında değildim ama ağlıyor olmalıydım. Zira Celeste parmak uçlarıyla yanaklarımı sildiğinde tenimdeki nemi hissettim. Gariptir, insan büyük kayıplarından duyduğu acıları, kendisine yakın bulduğu kişilerin yanında daha kuvvetli yaşıyor. Belki de onların kendisi için üzüldüğünden ve acısını paylaştığından emin olmak, yaşadığı duygu fırtınasını kontrol edilemez hale getiriyor. Nasılsa beni kollayacak, koruyacak, teselli edecekler rahatlığıyla bastırmaya çalıştığı aczini açığa çıkarmaktan çekinmiyor. Celeste mektubu komodinin üzerine bırakıp yatağın kenarına ilişti. Bir elimi avuçları arasına aldı. Saatlerce ağlamaktan yanan, hala yaşlı gözlerimin buğuları ardından, onun yüzünde başucumda uykusuz ve ağlayarak geçirdiği gecenin izlerini görebiliyordum. Kendimin bile duyamadığı bir sesle sordum. Mektup kimden? Naziran'dan. Zarfı alıp bana uzattı. Bu, uzak diyarların erkeğinin, çok değil kısa bir süre önce, çıplak bedenimde dolaşan ellerini, dudaklarını, arzu dolu fısıltılarını hatırladığım an, sanki aldığım ilaçların etkisi yok oldu. Teklif ettiği aşk gecesini terk edip ayrılmış dahi olsam, onunla baş başa yaşamış olduğum o saatlerin vicdan azabı beni bir anda cehennem ateşiyle çevirdi. Kocamdan başka yabancı bir erkeğin karşısında hem fiziksel hem ruhsal olarak çırılçıplak kaldığım o gece, yaşarken gizemli bir doğu masalı gibi gelmişti. Ama şimdi hatırası dahi beynimi yakıyordu. Mektuba elimi uzatırken geri çektim. Nesimin acısını yaşarken, hafızamın beni başka bir erkeğin teni, kokusu ve arzulu bakışlarıyla aldatmasına izin vermeyecektim. Chandra diye biri getirdi mektubu. Mihraç'a aşağıda arabada cevabını bekliyormuş seni ziyaret edebilmek için, dedi Celeste. İtirazımı belirtmek üzereydim ki, o zaten beni anlamıştı. Merak etme küçüğüm. Senin şu anda ne kimseyi görecek ne de mektup cevaplayacak durumda olduğunu kendisine söyleyip özür diledim. Ona minnettardım. Sağ ol diyebildim ve bu kez utancımı unutmak için bir an evvel tekrar uykunun derinliğine çekilmeyi diledim. Ondan sonraki günler Chandra mektup getirmeye devam etti. Hepsini Celeste aldı ve ben hiçbirini açmadım. Ama yırtıp atamadım da. Konsolun çekmecesinde biriktiler ve sonra ardı kesildi. Acımın ilk bir ayında NYU'daki sene sonu final imtihanları, acılı gerçeğimden kaçışım için en büyük yardımcım oldu. Zaten uykuya gitmekten korktuğum geceler, kitaplarım, notlarım arasında kendimi olağanüstü bir inatla derslerime veriyor ve zamanın bir an evvel daha hızlı geçmesini ve içimdeki acıyı, yarayı biraz sarmasını ümit ediyordum. Steinler'ın Southampton'daki yazlıkları adeta terapi adresimdi. Beni hiçbir aktiviteye katılmam için zorlamadan kendi halime bırakırlardı ama uzaktan uzağa da her acı tebessümümü, gözümdeki yaşı takip ettiklerini hissederdim. Yalnız başıma anılarımla kalma ihtiyacımı anladıkları için onlara müteşekkirdim. Bazen hislerimin ve yalnızlığımın yoğunluğuyla başa çıkamadığımda, hıçkırıklarla daralan yüreğim haykırarak rahatlamak isterdi. Böyle anlarımda okyanus kıyısında yürüyüşe çıkar, ıssız kumsalın bir ucunda denize bakarak ağlar, ağlar, ağlardım. Ta ki gözümde yaş kalmayana, ağlamaktan yorgun düşene kadar. Denizin kumsala yığılan dalgalarında, okyanusun kokusunda, esintisinde, etrafımdaki her şeyde Nesim'i görüyordum. Sanki ona dokunuyor, onu kokluyordum. Onun aynen Nigel gibi suların kapkara derinliğinde bir yerlerde sürüklendiği gerçeği beynime vurduğu an, yüreğimi sanki yırtıcı kuşlar parçalıyor, tarifi imkansız acılar içinde kalıyordum. Amerika'ya gelirken Lusitania'da tanıştığımız Dorsey'ler, Doherty'ler, Mr. Mackenzie hepsi o faciadan sonra gelip beni ziyaret ettiler. Üzüntüleri ve bana besledikleri sempati öylesine derindi ki, sanki onlarla 5 günlük bir yolculuktan daha fazlasını paylaşmıştık. Belki de öyleydi gerçekten. Sonunda yüzlere mezar olan bir geminin şaşasını beraber yaşamıştık. Son yolculukta da Nesim gibi herhangi birimiz daha olabilirdik orada. Sanki yaşadığımız keyif anlarından ziyade facia bizi bağlamıştı. Bankadaki paramız ve Steinenstein'daki portföyün getirisi beni ve Celeste'i bir süre daha yaşatacak gibiydi. Ama bir müddettir babamın para transferi yaptırabilmesinin imkansız hale gelmesi ve hem benim hem de Celeste'in işinin olmaması beni korkutuyordu. Ezra hesaplarımla şahsen ilgilenmesine rağmen hazırın bir müddet sonra sona ereceğini görebiliyordum. 5. caddedeki dairenin kirası, Celeste'in ve benim üniversite masraflarımız, alıştığımız yaşamın kalitesini aynen devam ettirebilmemizi zorlaştıracaktı. Babamın açıkça bahsetmemesine rağmen, İstanbul'daki hayatın ne kadar zorlaştığını hissedebiliyordum. Ailemin benim için çaresizlik hissetmesine gerek bırakmayacak bir çözüm bulmalıydım, hem de acilen. Ancak New York'taki iş imkanları da harpten nasibini almıştı. Savaş her yerde olduğu gibi burada da, her ne kadar kendi topraklarında savaşmasalar bile, bazılarını daha zengin, bazılarını ise daha fakir yapma özelliğini koruyordu. İş yerleri küçülüyor, küçükler kapanıyor, işsizlik süratle artıyordu. Bu durumda Celeste ve benim, değişik milliyetlerimizle, misafir ve öğrenci olduğumuz bu ülkede ne iş yapabileceğimizi, nasıl ayakta kalabileceğimizi düşünmeye başlamıştım. Ezra ile oturup yaptığımız bir planlamayla, finansal imkanlarımın ne kadar idare edeceğini anladıktan sonra, elimdeki paranın yarısını hiç yokmuş farz etmeye ve diğer yarısıyla yaşayacak şekilde hayat standardımızı küçültmeye karar verdim. Sevgili Celeste, Paul'ün evlenme teklifini kabul edip garantili bir düzene sahip olacağına, benimle kalıp hayatı göğüslememde yardımcı olmaya kararlıydı. Onu defalarca mutluluğu için karşısına çıkan bu fırsatı değerlendirmesi için ikna etmeye çalıştıysam da muvaffak olamadım. "Hayır küçüğüm, hayır," diyordu. "Bu yolculuğa beraber çıktık. Bütün güzellikleri beraber yaşadık. Şimdi de bu zor zamanı el ele geçireceğiz. Aşk bekleyebilir." Bense, aşkın belki de beceremediği tek şeyin beklemek olduğuna inandığımdan, onun nihayet bulduğu karşılıklı sevgiyi yitirmesini istemiyordum. Ancak Paul o kadar nazik ve bana karşı merhametliydi ki, Celeste'i benden ayırmak için hiçbir şekilde tavır koymadı. Aşkları da hiçbir kesintiye uğramadı. Şimdi düşünüyorum da yaşadığım trajedilere rağmen hayatımda çok da güzellikler ve kolaylıklar yaratan dostlarla çevrilmekle kaderin beni neredeyse kollamak istediğine inanacağım geliyor. Gerekli görmeme rağmen 5. caddedeki daireden ayrılıp ayrılmamakta kararsızdım. Evin her köşesindeki hatıraların bende uyandırdıkları bir türlü beni bırakmıyordu. Baktığım her yerde, attığım her adımda Nesim'i görüyor, sesini duyuyordum. Koridorları dönerken karşıma çıkacağı, yatak odasına girdiğimde beni orada beklediği hissine kapılıyor. Piyano çalarken tuşlardan gözlerimi ayırdığım her an, onu yanı başımda, aşk dolu gözlerle beni seyrederken göreceğimi hayal ediyor. Bazen bedenimde kollarını, saçlarımda, alnımda dudaklarını hissediyordum. Bütün bunlar, ona artık fiziksel olarak sahip olmadığım gerçeğinin, yüreğimde, ruhumda yarattığı acıya biraz olsun dayanmamı sağlıyordu. Ama buradan ayrılırsam, bütün bunları ardımda bırakmış olacaktım. Yeni taşınacağım evde ne kadar yabancılık ve yalnızlık çekeceğimi düşününce, burada kalmak için her fedakarlığı yapmaya hazır olduğuma karar verdim. İş bulmam konusunda Ezra imdadıma yetişti. Yakın bir dostunun Madison Avenue'daki sanat galerisindeki işi büyük bir mutlulukla kabul ettim. Hiç ummadığım kadar mükemmel bir tesadüftü. Üniversitedeki derslerimi iş saatlerimle ayarlamam pek kolay olmadı. Patronum Eva Florsheim, kendisi çok genç yaşta dul kalmış ve hayatını yeni baştan kurma mücadelesi vermiş bir kadındı ve bana elinden gelen desteği vererek hem okumamı hem çalışmamı imkanlı kıldı. Bu arada Celeste de Barnes & Noble's yayın evinde anlaşmalı tercüman olarak iş bulmuştu. İlk maaşımı aldığım Ekim sonunda evde Ezra'ya teşekkür bahanesiyle verdiğim davet, aslında Nesim'in New York'tan ayrıldığı günden itibaren bana destek olan tüm dostlarımıza şükran yemeğiydi. Celeste'le birlikte yemeği hazırlayıp sofrayı kurarken tuhaf bir his duydum. Bu evde verilen en son davet, 7 Mayıs'taki yaş günü partimdi. Şimdi sanki zamanda geriye gitmiş, kocam için duyduğum endişeyle, hevessiz ve huzursuz hazırlandığım ve onun ölüm haberiyle dünyamın karardığı akşamı yeni baştan yaşamak üzereydim. Celeste her zamanki dikkatli tavrıyla ruh halimi fark etmişti. Beni karamsarlığımdan kurtarmak için en seveceğim bakış ve ses tonuyla moral vermeye çalıştı. Küçüğüm, seni tekrar hayata dönmüş görmekten çok mutluyum. Sonra elindeki tabakları masaya bırakıp gözlerimin içine bakarak yanağımı okşadı. Aşacağız bunu bebeğim, beraber aşacağız, inan bana. Onu rahatlatmak isteğiyle gülümsedim. Biliyorum sevgili Celeste, ama sensiz ne yapardım ben onu bilemiyorum. Sen her şekilde başa çıkardın küçüğüm. Kendinin zannettiğinden çok daha kuvvetli bir kadınsın sen. Öyle mi dersin? Hiç şüphen olmasın. Sanırım artık içinde olduğum daimi hüzün psikolojisinden biraz olsun sıyrılmaya ihtiyacım vardı. Uzun zaman sonra ilk defa sözler içime huzur ve güven vermişti. Gece korktuğumun aksine hayatıma yeni bir dram getirmeden geçti. Masada herkesin benim yanımda ölümden bahsetmemek için özel bir itina göstermesine rağmen, ister istemez konu dönüp dolaşıp harbe ve yarattığı kıyıma, kayıplara geliyor, sonra mahcubiyet içinde lafı değiştirmeye çalışıyorlardı. Gülümseyerek onları rahatlatma ihtiyacını hissettim. Lütfen dedim, lütfen hayatı normal akışında yaşayabilir miyiz? Unutmayın ben de sizinle aynı dünyadayım. Sanki başka bir zaman dilimine aitmişim gibi, yanımda konuşmaktan korkmayın. Ölümün de yaşam kadar parçamız olduğunu artık kabul etmiş olmam lazım, değil mi? Ve benim gerçeklerimi kabul etmemde en büyük desteğim olan siz sevgili dostlarıma kadeh kaldırmak istiyorum. Kadehler kalktıktan sonra sol yanımda oturan Ezra, masanın üzerindeki elimi tuttu ve yavaşça sordu. Emin misin prenses? Neden? Ölümü kabullendiğinden. Sağ elimle bakışlarımı yönelttiğim şarap kadehimin tişini döndürdüm. Hemen cevap verememiştim buna. Sanırım dedim. Ama gözlerin öyle demiyor. Gözlerimi kadehten ayırıp ona baktım. Benim için yüreğinin ağladığını görebiliyordum. Minnetle gülümsedim. Ne diyormuş gözlerim sevgili Ezra? Lalik Lady için bana söylediklerini hatırlıyor musun? Birden 1913 yılında Ezra'nın evine ilk gidişimi hatırladım. Nesim'le henüz plazada kaldığımız zamanlardı. Kapıdan girdiğimiz an, siyah, beyaz, bordo mermerlerle desenlendirilmiş geniş antrede, tam karşımızda, kübik resimlerle şekillendirilmiş cam dresuvarın üzerinde, insan boyuna yakın, lalik nü heykel kollarını iki yana açmış, ellerindeki meşalelerde yanan mumlarla bizi karşılamıştı. Sonra 1914 yılbaşı davetine gittiğimizde, bu muhteşem heykeli yine uzun uzun seyretmiş, onun buzlu saydam gövdesindeki ince işçiliğe hayran bakarken, parmaklarımı antik Grek güzelliğindeki yüzünde gezdirmiştim. Özel sipariş olduğunu söylemiş, hayalimdeki kadını anlattım, ortaya bu çıktı demişti Ezra. Bunun üzerine bir sohbet geçmişti aramızda. O akşamı hatırladıktan sonra, o nispeten keyifli, aldırmaz, umursamaz zamanlarımın anısına tebessümle cevapladım. Evet, sana hayal kurmana gerek olmadığını, New York'un bu güzellikteki kadınlarla dolu olduğunu söylemiştim. Sen de bana, yanılıyorsun, ben sadece bedenden bahsetmiyorum. Siparişimi verirken hayalimdeki kadının ruhunu da tarif ettim demiştin. Ve sen de harika bir benzetme yapmıştın. Sorarak baktım. Ne? Kristalde dondurulup uykuya saklanmış bir aşk gibi demiştin.
Ayrım sonu.